Üçüncü ayrım, Başbakan Arthur Hailey, sayfa 26. Muhacirat Bakanı bir an durup çevresine bakındı ve sözlerine devam etti.
Bütün bunlar da dengeli bir göçe bağlı. Göçmenleri kabul etmeye mecburuz. Çünkü sanayi geliştiği an emeği emre amade olmalı. Gelecek hafta, gelecek ay, gelecek yıl değil. Fabrikalar ihtiyaç duyduğunda. Ama göç kapısını ardına kadar açarsan ne olur? Nüfusun dengesi bozulur. Bu tür yanlışlar iki kuşak geçmeden avam kamerasında İtalyanlarla Çinlilerin tartışmasına yol açar.
Bu kez Warrender'ın yükselen sesini duyan konuklar hoşnutsuzlukla bir şeyler mırıldandılar. Genel vali de son söylenenleri açıkça duymuştu. Başbakan onun yaverlerden birine işaret ettiğini gördü. Harvey Warrender'ın zayıf ve soluk yüzlü karısı da çekinerek kocasına yaklaşmış, koluna girmiş. Ama o anlamazlıktan geldi. Uzun boyuyla herkese tepeden bakan eski boks şampiyonu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Borden Tain alçak ama herkesin duyabileceği bir sesle ''Tanrı aşkına kes artık'' dedi. Warrender'ın yanındaki Crowstone'a katılmıştı. Bir ses telaşla ''Onu buradan çıkarın'' dedi. Başka bir ses ''Genel vali gitmeden kimse çıkamaz'' karşılığını verdi. Harvey Warrender aldırmadan devam ediyordu.
Göçten söz ederken halk delil değil, duygu ister. Deliller hoşa gitmez. Halk ülke kapılarının yoksul ve zavallılara açık tutulmasını düşünmekten hoşlanır. Vardığı önemli yeri hissettirir bu ona. Yalnız gelen yoksul ve zavallıların gözlerine görünmemelerini, mahallelerine bitleri dağıtmamalarını, yeni kiliselerini kirletmemelerini ister. Hayır dostlarım, aslında bu ülke halkı fazla göçmen istemiyor. Ayrıca hükümetin de aynı görüşte olduğu biliniyor ve dilediğini söylemekte hiçbir sakınca görmüyor. Böylece herkes hem adalet yanlısı hem de güven içinde olabiliyor.
Başbakan Harvey'in sözlerinin hepsinin doğru olduğunu kabul ediyordu ama bunu politikayla bağdaştırmak imkansızdı. Kadınlardan biri bu iş nasıl başladı diye sordu. Harvey Warrender soruyu duydu ve cevaplandırdı.
Bakanlığımı, yönetiş biçimimi değiştirmemi istediklerini söylemeleriyle başladı. Ama şunu hatırlatırım ki ben kanunu uyguluyorum.
Çevresindeki erkekleri sürdü.
Siz serseriler, bu kanunu değiştirmeye karar verinceye kadar da uygulayacağım.
Belki yarın bakanlığın olmayacak dostum, dedi biri. Yaverlerden biri bir hava teğmeni başbakana yaklaştı alçak sesle. Ekselans çekildiğini size söylememi istedi, dedi. James Howden çıkış kapısına baktı. Genel vali birkaç konuğuyla gülümseyerek el sıkışıyordu. Başbakan yanında Margaret'le ilerledi, diğerleri çekildiler.
Umarım erken kaçtığımız için kusura bakmazsın, dedi genel vali. Natalie ve ben biraz yorgunuz.
Ben özür dilerim, diyecek oldu Howden.
Ay sevgili dostum, hiçbir şey göstermemek en iyisi.
Genel vali sevgiyle gülümsedi.
Size mutlu bir yıl dilerim. Size de sevgili Margaret.
Kadın konuklar diz kırıp kocaları selam verirken yol gösteren bir yaveri izleyen genel vali dimdik ve gururlu bir yürüyüşle çıktı gitti. İkinci bölüm. Hükümet konağına dönerken Margaret arabada bu akşam olup bitenlerden sonra Harvey Warrender istifa etmek zorunda kalmayacak mı diye sordu. Howden düşünceli düşünceli cevap verdi. Bilmiyorum hayatım, istifa etmek istemeyebilir. Onu zorlayamaz mısın?
Howden doğruyu söylerse Margaret'in ne diyeceğini düşündü.
Hayır, Harvey Warrender'ı istifaya zorlayamam. Nedeni de bu şehrin bir yerinde, belki özel bir kasada, benim el yazımla doldurulmuş bir kağıt parçası bulunması. Eğer bu kağıt parçası ortaya çıkar ve duyulursa ölüm ilanı James McCallum Holden'ın intihar mektubu olur. Bunların yerine biliyorsun ki Harvey'in partide çok taraftarı var, dedi.
Ama taraftarları bu akşam olup bitenleri hoş görmeyeceklerdir.
Howden karşılık vermedi. Mukabeleden parti başkanlığı için Harvey Warrender'la 9 yıl önce yaptığı anlaşmadan Margaret'e hiç söz etmemişti. Tiyatronun küçük soyunma odasında yaptıkları anlaşmadan, dışarıda Toronto'nun büyük tiyatro salonunda taraftarları alkış tutup anlaşılmaz şekilde geri bırakılan oylamayı beklerken, bunu hiç de anlaşılmaz bulmayan rakipler perde arkasında son kozlarını oynuyorlardı.
9 yıl.
James Holden geçmişi düşündü. Gelecek seçimi kazanacaklardı, bunu partideki herkes biliyordu. Bir sabırsızlık, bir zafer duygusu, gelecek olayların sezilişi vardı ortalıkta. Partiye yeni bir başkan seçmek için toplanılmıştı. Seçilenin de bir yıl içinde başbakan olacağı ortadaydı. James McCallum Holden'ın politik hayatı boyunca hayal ettiği bir fırsat, bir ödüldü bu. Seçim Harvey Warrender'la kendisi arasında olacaktı. Partinin aydınları Warrender'ı tutuyorlardı. Kendisinin de güçlü taraftarları vardı. Orta tabakayı tutardı o hep. Güçleri hemen hemen birbirine eşitti. Dışarıdan toplantı salonunda gürültüler ve alkışlar geliyordu. ''Bazı şartlarla çekilmek istiyorum adaylıktan,'' dedi Harvey. ''Şartların ne?'' diye sordu Holden. ''Önce iktidarda olduğumuz sürece benim seçeceğim bir görev.'' ''Sağlık Bakanlığı'yla dış işlerinden başka ne istersen seçebilirsin.'' Holden'ın kendisiyle yarışacak bir dev yaratmaya hiç niyeti yoktu. Warrender dış işleri bakanlığını isterse adı devamlı gazetelerin birinci sayfalarını doldururdu. Sağlık Bakanlığı ise ailelere yardım dağıtıyor, bu da bakanın halk tarafından çok sevilmesine yol açıyordu. ''Eğer diğer şart üzerinde anlaşırsak bunu kabul ediyorum,'' dedi. Dışarıdaki delegeler sabırsızlanmaya başlamışlardı. Kapalı kapının ardından gelen ayak seslerini, sabırsız bağırışları duyabiliyorlardı. ''İkinci şartını da söyle,'' dedi Holden. ''Başa geçtiğimiz zaman,'' diye söze girdi Harvey yavaşça, ''birçok değişiklikler olacak. Örneğin televizyon gelişecek. Ülke büyüyor. Daha çok sayıda istasyon açmak gerekecek. Şimdiden yayın yöneticilerini yenileyeceğimize söz verdik. Burayı kendi adamlarımızla doldurabiliriz.'' Sustu. ''Devam et,'' dedi Holden. Harvey bir şehir adı verdi. Ülkenin en büyük sanayi merkezlerinden birinin adını ve ''Oranın televizyon imtiyazını istiyorum,'' dedi, ''yeğenim için.'' James Holden hafiften ıslık çaldı. ''Eğer başarılırsa müthiş bir iş demekti bu. Televizyon imtiyazı herkesin en çok istediği şeydi. Aralarında birçok para babasının da bulunduğu yığınla insan şimdiden kuyruğa girmiş sıra bekliyordu.'' ''Bunun değeri 2 milyon dolar diye söylendi Holden. ''Biliyorum.'' Harvey Warrender biraz kızarmış gibiydi. ''Ama yaşlılık günlerimi düşünüyorum. Üniversite profesörlerine büyük bir para ödemiyorlar. Politik hayatında da hiç para biriktiremedim.''
''İşin bu yanı kurcalanırsa?''
''Kurcalanmaz,'' dedi Harvey. ''Bunu sağlama alacağım. Adım hiçbir yerde çıkmayacak. İstedikleri kadar şüphe edebilirler ama ispatlayamazlar.''
Holden kuşkuyla başını salladı. Dışarıda yine bir gürültü koptu. Islıklar ve alaycı şarkılar işitildi.
''Sana söz veriyorum Jim,'' dedi Harvey Warrender. ''Bu veya başka bir şey için görevden alınırsam bütün suçu yüklenip senden hiç söz etmeyeceğim. Ama sen beni kovar ya da namusumla savunduğun bir meselede benim yanımı tutmazsan birlikte düşeriz.''
''İspat edemezsin.''
''Yazılı anlaşma istiyorum,'' dedi Harvey, salonu işaret etti. ''Dışarı çıkmadan önce, yoksa seçime gideriz.''
Kazanma olanakları hemen hemen eşitti. Bunu ikisi de biliyorlardı. Holden göz diktiği yerin elinden kaçtığını düşündü.
''Kabul,'' dedi. ''Bana üzerine yazabileceğin bir şey ver.''
Harvey program dergisini uzattı. O da üzerine bir takım kelimeler meydana çıktığında kendisini mahvedecek kelimeler karalayıverdi.
''Meraklanma,'' dedi Harvey programı cebine indirirken. ''Emin bir yere koyacağım. İkimiz de politikadan çekildiğimizde iade ederim sana.''
Dışarı çıktığında Harvey Warrender başkan adaylığından çekildiğini bildiren bir konuşma, politik hayatının en güzel konuşmalarından birini yaptı. James Holden parti başkanlığına seçildi, alkışlandı, bir sandalye üzerinde ve sırtta taşındı. Yıllar geçip James Holden'ın prestiji arttığı, Harvey'inki de azaldığı halde anlaşmaya ikisi de sadık kalmışlardı. Şimdi Harvey Warrender'ın bir zamanlar parti başkanlığı için ciddi bir aday olduğunu hatırlamak çok güçtü. Artık başarıyla hiç ilgisi kalmamıştı çünkü. Ama bu tür şeyler politik hayatında sık sık görülürdü. İnsan bir kere kendini iktidar çarkına kaptırdı mı zaman geçtikçe nüfuzunu yitirirdi. Hükümet konağından çıkan araba batıya, başbakanın Sussex Drive 24 numaradaki evine yöneldi. Bazen Harvey Warren'ın bir parça deli olduğunu düşünüyorum diye söylendi Margaret. Mesele bu ya diye düşündü Hovdan. Harvey gerçekte biraz deliydi. Bu nedenle 9 yıl önce aceleyle karalanmış anlaşmayı, kendisini de mahvedeceğini bile bile ortaya çıkarmayacağını kimse garanti edemezdi. Hovdan yıllar önce yaptıkları anlaşma konusunda Harvey'in ne düşündüğünü merak etti. Bilindiği kadarıyla Harvey o güne değin politik hayatında çok namuslu davranmıştı. Anlaşmadan sonra televizyon imtiyazı yeğenine verilmiş, söylentiler doğruysa da çocuk bu işten bir servet kazanmıştı. Herhalde Harvey de dünyalığı doğrultmuştu. Şimdi yaşadığı hayat bir bakanlar kurulu üyesinin imkanlarının çok üzerindeydi. Yalnız dikkatli davranıp hayatında ani değişiklikler yapmamıştı. İmtiyaz verildiğinde birçok eleştiri ve dedikodular olmuştu ama hiçbir şey ispatlanamamış, avam kamerası büyük çoğunlukla seçtiği yeni Hovdan hükümetini eleştirenleri sindirmiş ve ta başından beri umdukları gibi sonunda halk da yorulmuş, her şey unutulmuştu. Ama Harvey hatırlıyor muydu? Suçlu vicdanının kıpırtıları ona acı çektiriyor muydu? Değişik garip yollardan suçunun kefaretini ödemeye çalışıyor muydu acaba? Son zamanlarda ona garip bir şey olmuştu. Hemen hemen saçma denebilecek şekilde doğru olanı yapmaya, en ufak şeylerde bile kanundan ayrılmamaya dikkat ediyordu. Bakanlar Kurulu'nda sık sık anlaşmazlık çıkıyordu. Harvey ortaya atılan meselelerin fazlasıyla politik çıkarları gözettiğini ileri sürüp itiraz ediyordu. Kanunun her maddesinin titizlikle incelenmesi gerektiğini söyleyip tartışıyordu. Önceleri Hovdan bunları garip rastlantılar saymış, fazla üzerinde durmamıştı. Ama şimdi Harvey'in muhacirat kanununun olduğu gibi uygulanması yolunda akşamki ısrarını hatırlayınca meraklanmaya başladı. "Jamie, hayatım," dedi Margaret, "Harvey Warren'ın senin üzerinde bir etkisi mi var?"
"Yok tabii." Sonra çok sert cevap verip vermediğini kestiremeyip, "Sadece acele bir karar vermek istemiyorum," dedi. "Önce yarınki tepkileri görelim. Ne de olsa sadece bizimkiler vardı davette."
Üzerinde Margaret'in bakışlarını hissetti. Yalan söylediğini anlayıp anlamadığını düşündü. 3. Bölüm. Üstü tenteli kapıdan başbakana ev olarak verilen büyük beton yapıya girdiler. Kahya Yarov içeride onları karşılayıp paltolarını aldı.
"Amerika Büyükelçisi sizinle konuşmak istiyor, sir," dedi. "Elçilikten 2 kere aradılar ve meselenin çok önemli olduğunu söylediler."
James Hovdan başını salladı. Belki Washington'da haberin basına sızdığını öğrenmişti. Öyleyse bu durum Arthur Lexington'ın işini çok kolaylaştırırdı. 5 dakika bekle," dedi. "Sonra santrala eve geldiğimi bildirirsin."
"Kahveyi kabul salonunda içeceğiz, Mr. Yarrow," dedi Margaret. "Mr. Hovdan için de lütfen birkaç sandviç hazırlayın. Yemeği kaçırdı da."
Büyük salona bitişik tuvalet odasında bir an duralayıp aynaya bakarak saçını düzeltti. Önden yürüyen James Hovdan koridorları geçip büyük pencereleri nehire ve Gatineau dağlarına bakan 3. salona varmıştı. Onu çok etkileyen bir görüntüydü bu, karanlıkta bile küçük ve uzak ışıklarla çevrelenen görüntüyü gözünün önüne getirebiliyordu. Rüzgarın dalgalandırdığı geniş Ottawa Nehri 3,5 yüzyıl önce serüven aşıklısı Etienne Brûle'ün üzerinde gezindiği nehir, sonra Champlain, daha sonra da batıya, büyük göllere ve Kürk bölgesi kuzeye misyonerlerle işçilerin yaptığı efsanevi yolculuk. Bütün bu insanlar hep bu nehir üzerinde yol almışlardı. Nehrin ötesinde uzakta, geçmiş ve gelecekte birçok değişikliklere tanık olan tarihi de hakkında pek çok hikaye anlatılan Quebec kıyıları uzanıyordu. James Hovdan Ottawa'da tarihi hissetmemenin imkansız olduğunu düşündü. Özellikle bir zamanlar ticari çıkarlar uğruna yok edilen doğal güzellikler yeniden yeşerirken, başkenti güzelleştirme komitesine ağaçlarla bezenmiş parklar için çok çok teşekkürler. Hükümet binalarını karaktersiz, bir eleştiricinin öne sürdüğü gibi maddeci sanatın zayıf eliyle damgalandığı doğruydu. Yine de buralarda vahşi bir güzellik vardı. Zamanla tabii güzelliklerine yeniden kavuşacak olan Ottawa, başkent olarak günün birinde Washington'la yarışabilir, hatta onu geçebilirdi. Arkasındaki geniş döner merdivenin altına yerleştirilmiş bulunan masanın üzerinde iki yaldızlı telefondan biri yavaşça iki kere çınladı. Arayan büyük Amerika Büyükelçisi'ydi.
''Merhaba Angry'' dedi Hovden. ''Duyduğuma göre sizinkiler açık vermişler.''
Boston ağzıyla konuşan Philip Angrove cevap verdi. ''Biliyorum başbakanım, gerçekten çok üzüldüm. Ama talihimiz varmış ki açık çok ufak. Meselenin özünü henüz kimse işitmedi.''
''Bunu öğrenmek içimi rahatlattı.'' dedi Hovden. ''Yine de biliyorsun ki ortak bir bildiri yayınlamak gerek. Arthur bunun üzerinde çalışıyor.''
Şimdi benimle beraber diyen Büyükelçi Başbakan'ın sözünü kesti. Bir karara varır varmaz harekete geçeceğiz. Siz de açıklamayı onaylamak ister misiniz?
Hayır, bunu size ve Arthur'a bırakıyorum.
Birkaç dakika daha konuştuktan sonra Başbakan yaldızlı telefonu kapadı. Margaret, sıkma gri perdeli, desenli kumaş kaplı divanlar ve ampir biçimli koltuklarla döşeli büyük, rahat oturma odasına geçmişti. Şöminede parlak bir ateş yanıyordu. Pikaba koydu, Costellanes orkestrasının düzenlediği Çaykovskiler hafif hafif çalıyordu. Hovden ailesinin en beğendiği müzik türü buydu. Daha ağır klasik parçalardan pek hoşlanmazlardı. Az sonra hizmetçi bir tabak sandviç ve kahveyi de içeri girdi. Margaret'in işaretiyle kız tabağı James Hovden'a uzattı, o da düşünmeden bir sandviç aldı. Hizmetçi dışarı çıktığında kravatını çözüp yakasını gevşeten Hovden, ateşin yanında oturan karısına katıldı. Yumuşak koltuğa gömülüp iki ayağını yakınına çektiği taburenin üzerine uzattı. Derinden iç geçirip işte hayat bu diye söylendi, seninle ben baş başa. Başını eğip her zaman yaptığı gibi burnunun ucunu ovuşturdu. Margaret hafif bir gülümsemeyle, ''Bunu daha sık gerçekleştirmeliyiz Jamie'' dedi.
''Çalışacağım, bunu gerçekten istiyorum.'' diye cevap verdi Hovden. Sonra ses tonunu değiştirip, ''Sana bir haberim var.'' dedi. ''Pek yakında Washington'a gideceğiz, sevineceğini düşündüm.''
Sheffield, gümüş kahve takımlarıyla iş gören karısı başını kaldırdı. ''Çok ani değil mi?''
''Evet ama bazı önemli şeyler oldu. Başkanla konuşmam gerek.''
''İyi.'' dedi Margaret. ''Neyse ki yeni bir elbisem var.'' Düşünceye dalarak duraladı. ''Ama şimdi bir papuç ve papuca uyan bir çanta almam gerekli. Tabii bir çift eldiven de.'' Bir üzüntü bulutu geçti yüzünden. ''Zamanımız var değil mi?''
''Yeteri kadar.'' dedi Hovden ve sorunun yersizliğine güldü.
Margaret inandırıcı bir sesle, ''Tatilden hemen sonra Montreal'e alışverişe giderim.'' dedi. ''Orada Ottawa'dakinden çok daha fazla şey bulunabiliyor. Yalnız para durumumuz nasıl?''
Hovden kaşlarını çattı. ''Pek iyi değil. Bankadan fazla para çektik. Sanırım birkaç bono daha kırdırmamız gerekecek.''
''Yine mi?'' Margaret düşünceli gibiydi. ''Fazla da kalmadı ki.''
''Öyle ama sen üzülme.'' Karısına sevgiyle baktı.
''Bir alışveriş durumu fazla etkilemez.'' ''Peki eğer eminsen?''
''Eminim.''
Hovden'ın tek emin olduğu şey kimsenin ödemelerinde geciktiği için başbakanı zorlayamayacağıydı. Kişisel ihtiyaçlarına para yetiştirememek devamlı üzüntü konusu oluyordu. Hovden'ların hukukçu olarak çalıştığı dönemde biriktirdikleri biraz para dışında hiç gelirleri yoktu. Liderleri hassizce para ödemek de birçok yerde görülen ulusal dar görüşlülük Kanada'nın huyuydu. Hovden sık sık ulusunun kaderini elinde tutan Kanada Başbakanı'nın Birleşik Amerika'daki milletvekillerinden daha az para almasının acı bir alay olduğunu düşünürdü. Özel bir arabası olmadığından bunu da yetersiz geliriyle sağlamak zorundaydı, kendisine ev verilmesi bile çok yeniydi. 1950 yılı gibi çok kısa bir zaman önce çağın başbakanı Louis Saint Laurent iki odalı bir dairede oturmak zorunda kalmıştı. Daire o kadar küçüktü ki karısı aileden kalan eşyaları yatağın altına gizliyordu. Bir ömür boyu parlamentoya hizmet etme sonucu başbakanın elde ettiği en fazla gelir yılda 3000 dolar gibi ihaneye benzer bir emekli maaşıydı. Bunun sonucu olarak başbakanlar geçmişte çok yaşlandıkları halde bile görevden ayrılmayı reddetmişlerdi. Bazıları da istifa etmiş, arkadaşlarının yardımlarına muhtaç kalarak yoksulluk içinde yaşamışlardı. Bakanlar Kurulu üyeleriyle milletvekillerinin geçimleri daha da güçlü. Hovden namuslu kalabilmemiz hayret verici diye düşündü. Aslında yaptığı şeyden ötürü Harvey Warren'a biraz yakınlık duymuyor da değildi. O iş adamıyla evlensen daha iyi ederdin dedi Margaret'e. İkinci müdür yardımcılarının bile harcayacak paraları daha çok. Bu evlilikte başka kazançlarım oldu sanırım dedi Margaret gülümseyerek. Tanrı'ya şükür iyi bir evlilik hayatımız var diye düşündü Hovden. Siyasi hayat, iktidar hırsı insanı o kadar çok şeyden uzaklaştırıyordu ki duygudan, hayal gücünden, hatta namustan. Yanında bir kadının sıcaklığını duymayan adam içi boş kabuğa dönüyordu. Daha önce de duyduğu sinirlilikle Millie Friedman'ı düşünmeyi bir kenara itti. Geçen gün dedi babanın bizi yakaladığı günü düşündüm hatırlıyor musun?
Tabii kadınlar böyle şeyleri hep hatırlarlar. Ben de senin unutmuş olduğunu sanmıştım.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 36.